Hatıralar. Sevgili dinleyiciler, TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, programımız Hatıralar. Bu programda sizlerle beraber maziye bir yolculuk yapacağız ve maziye şahitlik edenlerin şahitliklerini, hatıralarını hep beraber dinleyeceğiz. Değerli dinleyiciler, Musahipzade Celal daha ziyade eski Osmanlı hayatını anlatan tiyatro piyesleri yazmakla tanınmıştır. Fevkalade esprili, usta kalemiyle eski İstanbul yaşayışını bilhassa çok güzel anlatmasıyla tanınmıştır. Musahipzade Celal muhtelif gazete ve dergilerde eski İstanbul hatıralarını da anlatmıştır ve bize gerçekten değerli bir yadigar bırakmıştır. Şimdi onun Eski İstanbul Yaşayışı adındaki hatıralarından bazı hatıraları, bunlardan bir kısmını kendisi işitmiş, bazılarını ise görmüş, bizzat şahit olmuş ve anlatıyor. Evet, Eski İstanbul Yaşayışı'nın bazı unsurlarını ihtiva eden bu hatıralara hep beraber kulak verelim. Musahipzade Celal bu hatıralarında aile ile alakalı hatıraları anlatıyor öncelikle. Evlenmeden bahsediyor. 12 yaşından sonra kız çocukları mektebe gönderilmezdi. 14 yaşına kadar da başörtüsüz sokağa çıkarılmazdı. 14 yaşından sonra yaşmaklanır, ferace giyer, bu yaşta evlenme çağına girmiş olurdu. O zamanlar İstanbul'da çarşaf değil, ferace giyilirdi değerli dinleyiciler. Ferace, bugünkü manto başörtüsünün benzeri olan bir kıyafetti. Fereceler mantolardan biraz daha bol, pelerinli, önden düğmeli veya V yakalı, maşlak ise başa giyilen bir örtü, yaşmakta yüzü örten ince bir tüy. İşte 14 yaşından itibaren fereceye girilir. Hatta bunun için de merasim yapılır, mahrama merasimi. Herkes çağrılır, efendim yemek verilir, mevlüt okutulur. Kız çocuklarının fereceye giymesi münasebetiyle. Artık bu yaştan sonra görücülerin biri gider, biri gelir. Kızın validesi de çeyiziyle meşgul olmaya başlar. Eski zaman kadınları kızlarının çeyizini hemen çocuk doğduğu andan itibaren tedarike uğraşırlardı. Ne demişler? Çocuk beşikte, çeyizi deşikte, yani sandıkta. Ekseri evlerde gömleklik bez dokuyan büyük anneler, teyzeler, halalar vardı. Bunlar genç kızlara da öğretilirdi bu işler. Bir teli keten ipliğinden, bir teli ipekten incecik, kıvır kıvır dokunan ipek kenarlı hilali gömlekler. Kadın için dokunanların kenarı bir parmak eninde, renkli ipekten, erkeklerinkisi ise beyaz ipekten dokunurdu. Ketenle beraber dokunduğu için İslamiyet'in erkeklere getirdiği ipekli giyme yasağına da girmiyordu. Bu şumulüne girmiyordu. İşte kız ceyizlerinin en başta gelen kısmı bu hilali gömleklerdi. Bu yazlık gömleklerin bir de kışlıkları vardı. Pamuk ipliğinden yine kıvırcık olarak dokunur, daha kalınca bezlerdi. Bu gömlekler hususi bir tarzda kesilir ve dikilirdi. Bir boy, Yani bir ön, bir de arka kesildikten sonra iki sığıza, iki de yan kapağı kesilirdi. Sığıza gömlek kolunun üst parçası, yan kapağı, etekten kol ağzına kadar yani bileğe kadar olan parça, bu bezlerin ipek kenarlarına oya yapılırdı. Sonra parçalar bu oyalarla birbirine tutturulurdu. Yaka ve kol ağızları, etekler ibrişimle kıvrılırdı. Kadın gömleklerinin bu kısımlarına ibrişimle gayet ince ve zarif oyalar yapıldığı gibi gelinlik ve düğünlük gömleklerin bu oyalarına inciler serpiştirilirdi. Gelinlik kız olan evlerde bu işler daimi bir meşgale olarak seve seve yapılırdı. Güvey ve gelin iç çamaşırları da böyle ihtimamla hazırlanırdı. Eski kadınların tabiri veçiyle diz basar, ak sandıklara doldurulurdu. Bir kızın çeyizinde bu eşyanın sayısı ne kadar çok olursa o kadar şereflenirlerdi. 30-40 kat iç çamaşırı eski düğünlerde gelin askısı olarak cihaz odasını süslerdi. Çeyizler bir odaya serilirdi. Düğünden önce herkes orada gider o çeyizi ziyaret eder, seyrederdi. Bir nevi sergi gibi. Bu iç çamaşırlarını vücuda getiren tezgahların yanı başında o evdeki büyük anneden gelin olacak kıza kadar gergeflerle işledikleri mahramalar, efendim şerbet peşkirleri, sofra takımları hep o ellerin mahsulüydü. Bu nakışlar hala antikacı dükkanlarında Avrupalılara satıla gelmektedir. Bunlar sarma süzeni, hesap, muşabak denilen tarzlarda işlenirdi bu nakışlar. Keten ipliğinden dokunmuş kumaşlar üzerine işlenirdi. Kıymetli eşya arasında büyük ninelerden torunlara kadar intikal ederdi. Bu evlattan evlada intikal eden sandık eşyası yalnız o aile kadınlarının eliyle yaptıkları çamaşırlara, peşkirlere inhisar etmezdi. İçinde Hindistan'ın en nefis car şalları. Nedir o? Çarşaf gibi ona bürünülür. Saraylarda, şehirlerde, zengin aile konaklarında hekime, tabibe göründükleri zaman bürünülen bir şaldır bu. Elbisenin üzerine bürünülür. Lahur şalından içi canfes astarlı boy hırkaları. Yumuşak ipekten bel kuşakları, bel şalları. Kışın kadınların yaşmak üstünü örttükleri, erkeklerin de boyunlarına doladıkları acem şalları vardı. Gayet nefis olarak memleketimizde Gürün ve civarında dokunan erkeklerin giydikleri Gürün şalından hırkalar, yelekler, mintanlar da bu eşya içinde idi. Baslanbaş, diba, atlas gibi eski zaman kumaşlarına kaplı samur, nafe, vaşak, kakum, feyyum, cılgava ve selvi gibi kürklerle yine büyük nilelerden kalan onların gelinlik, düğünlük emsali nadir kumaşlardan yapılmış kenarları gümüşle, altın tellerle işlenmiş entariler bunun gibi sandık eşyası büyük bir aile serveti vücuda getirirdi. Eski zaman kadını büyük ninesinden kalan o değerli esvabı giyip bir düğüne gittiği zaman bir gurur hissederdi. Bu hissedilen gurur Osmanlı asaletinin bir belirtisiydi. Zengin değil, orta halli bir ailenin bile sandık eşyası, gümüş, billur avanisi, yani kapkacağı, yine evlattan evlada intikal ede gelen yüzük, küpe, iğne gibi mücevheratı vardı. Bunlar dar günlerin haraskarı, kurtarıcısıydı. Yalnız İstanbul'da değil, bütün vilayetlerimizde de bu şekil hemen hemen aynıydı. Oğlunu evlendirmek isteyen anneler, kendi derece ve denge olacak bir aile kızı almak için ya tanıdıklarından gözüne kestirdiği bir kızı doğrudan doğruya gider isterdi veyahut haber aldığı tanımadığı bir ailenin kızıysa yanına akrabadan veya komşudan bir iki kadın alarak tanımadığı ailenin kapısını çalardı. İşlerinden biri küçük hanımı görmeye geldik der veya işte tanrı misafiri der içeri girerler ev sahibi anlar kızı olanlar zaten yabancı kadınların niye geldiğini bilir. Güler yüzle karşılarlar. O evin en güzel süslenmiş odasına, misafir odasına çıkarırlar. Yaşmaklar, fereceler çıkarılmaz. Adet öyledir. Görücüye gelenler yaşmak ferecesini çıkarmaz. az oturacaklar, hem de bir mana ifade eder feraceyi çıkarmak. Kız evinin en yaşlı büyük hanımı misafirlere safa geldiniz der. Havai sözlerle onları oyalar, yani havadan sudan konuşurlar. İçeride kızı giydirir, kuşatırlar, takarlar, takıştırırlar. Bir halayık, hizmetkar görücülerin karşısına bir iskemle getirir, koyar. Biraz sonra gümüş bir kahve tepsisi içinde gümüş zarflar, fafuri fincanlar, efendim bir hizmetkar kahveleri getirir, dağıtır. Elinde tepsiyle bir kenara çekilip durur. Kahveyi kız getirmez. Zaten heyecanlıdır, döker. Evin hizmetkarları getirir. Görülecek kız, kıymetli kumaştan yapılmış, uzun üç etekli entarisi, altında dökme şalvarı, mini mini çelikleriyle, ayakkabılarıyla, sıkıla sıkıla, utana utana gelir. Görücülerin karşısındaki o konulan sandalyeye oturur. Başını da önüne eğer. Görücüler kahvelerini ağır ağır içerlerken, kızcağızı da tepeden tırnağa, inceden inceye tetkik ederler. İşlerinden birisi, mahcubiyetinden başını eğen kızcağıza, yavrucuğum, biraz başını kaldır da güzel yüzünü görelim diye rica eder. Odada bulunan kızın ailesinden bir kadın da, sıkılma yavrum gibi sözler söyleyerek kıza gayret vermek ister. İçeride dadısı falan kızı giydirirlerken, sakın görüncülerin yüzüne bakma, sana yüzü gözü açık, serbest kız derler. İskemleye otururken kendi kendine içinden mim de otur, ağzın küçük görünsün diye nasihat verirler. Kızcağız birkaç kadının göz hapsinden bunalır. Bazen tetkik o kadar uzun sürer ki zavallı kız kanter içinde kalır. Nihayet oğlanın annesi elindeki fincanı uzatır. Halayık hizmetkar gümüş tepsiyle yaklaşarak fincanları toplar. Geri geri çekilerek odadan çıkarken kız da arkasından halayığı takip ederek geldiği gibi ağır ağır çıkar gider. Görücüler maşallah maşallah diye kızı taltif ederler. Eğer kızı beğendilerse oğlan annesi mukaddeme yapmadan oğlu için kızı ister. Kız tarafı damadın ne işte, kimin nesi, kimin fesi olduğunu sorar. Anlatırlar. Kız annesi çöp çatan çattı ise ne diyeyim, pederine söyleyeyim der. Görücüler kalkar, yaşmaklarının alt kısımlarını düzeltirler, hürmet ve ihtiramla kapıya kadar teşhir eder, uzaklaşırlar. Bazen de evle istişare bakımından veya kendi aralarında istişare bakımından hiçbir şey söylemezler, müsaade alıp çıkarlar, gene görüşeceğiz inşallah derler. Ondan sonra eğer fikirleri müsbetse kız evine haber gönderirler, istemeye gelmek istiyoruz diye. Eğer niyetleri kızı beğenmedilerse hiçbir şey söylemeden bu işi bitirmiş olurlar. Böylece kız tarafı da fazla incinmemiş olur, oğlan tarafı da fazla sıkıntıya girmemiş olur. Evet, diyelim ki kızı beğendiler. Akşamleyin evin efendisi gelince kız annesi meseleyi açar ve fikrini sorar. Adamcağız, ertesi günü eğer bu aileyi tanımıyorlarsa tahkikata başlarlar. Damadın halini, tavrını iyice öğrenmek için, hatta iyiden iyiye öğrenmek için samimi ahbapları da yardım ederler. Netice, tabii aileye de bakarlar. Netice iyi çıksa bile istihareye yatarlar. İstihareye yatmanın iki sebebi var. Birinci sebep, eğer iyi bir rüya görülürse hayırlı addedilir, sevinirler. Malum insanlar bir işte muhayyer kaldıkları zaman, bizim kültürümüzde istihare vardır. İki rekat abdest alıp, iki rekat namaz kılıp yatarlar. Gece rüyada ki gördüklerine göre hareket ederler. Eğer yeşil, beyaz görürlerse, akarsu görürlerse, yani güzel, ferah şeyler görürlerse, bu hayra yorulur. Tam aksi şekilde rüya görülürse hayra yorulmaz. Veya hiçbir şey görülmese bile, eğer kalpte o işi yapmak hususunda bir meyil hasıl olmuşsa istihare müsbet addedilir. Yok, kalpte bir isteksizlik hasıl olmuşsa istihare menfi çıktı addedilir. Ve böylece 7 gün istihare yapmak adettir. işte rüya makus çıkarsa reddederler. Müsbet çıkarsa hayır yorup kabul ederler. Bir sebebi bu istiharenin. İkinci sebebi, tahkikat neticesinde damadın tezkiyesi bozuk çıkarsa kız tarafı istiharemiz uygun çıkmadı diye baştan savmak için güzel bir bahane bulmuş olur. Bu sefer de olan tarafı rencide edilmemiş olur. Efendim iki tarafta muvafakat ettiği takdirde damadın pederi yanına ailesinden veyahut akrabasından bir iki zat ile beraber kız evine gelirler. Kızı pederinden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle resmen isterler. Kızın pederi muvafakat eder, içeri mi dışarı mı diye sorar. Eğer içeri olursa iç güveysi gelir, dışarı olursa kız damadın evine gelin gider. Bu mesele de halledildikten sonra ağırlık verilir. Düğünden evvel kıza bir miktar para verilir. Buna mehri muaccel denirdi eskiden. Bu para iki tarafın şerefiyle mütenasip bir miktarda olur. Bir de mihri müeccel vardır, o da nikah bedelidir. Bu da yine iki tarafın şerefiyle mütenasip bir miktarda tayin edilir, tevsik edilir. Nikah akdini icra eden imam efendi mahkemeye tescil ettireceği nikah il muhaberine yine tarafların kabul ettiği miktarı yazar. Talak vaki olursa veya ölüm vaki olursa erkek bu meblağı nafaka ile beraber kadına vermek mecburiyetindedir. Bu nikah parasının haddi şer'isi bir kuruş idi. 100.000 kuruş dahi olsa bir kuruş ilave etmek suretiyle imam nikahı kıyar ki bu bir berekettir, Allah tektir, teki sever demişler. Hem de bu bir kuruşu da zikretmiş olur. Üst tarafı artık şeref meselesidir. Tabi kız evi naz evi demişler. Böyle bir istemede kızı vermemek de mümkün. Birkaç kere oğlan evinin gidip gelmesi de mümkün. Zaten oğlan kız istemeye gitmez. Resim gönderilir kıza. Oğlanın resmi gönderilir. Resimden önce zaten umumiyetle oğlanı kızın babası görür. Gözü yatarsa kızı verir. Eskiden kızlar öyle ben de oğlanı göreceğim demez ama görmek isteyenlere kızı da oğlanı da göstermek Türk İslam kültüründe yabancı bir şey değildir. Ama bunu usulü münasiple yaparlar. Yani böyle karşılıklı oturmak değil de kızı oğlana bir vesileyle, oğlanı da kıza bir vesileyle gösterirler. Son zamanlarda artık oğlan da kız görme bahanesiyle kız evine gelip kızla görüşüp ayak üzeri konuştuğu olmuştur. Ama bu nadirdir. Düğünler uzun sürmez. Yani kız oğlan evlendirmeye çıktığı zaman hemen kız aranır. Efendim hemen istenir. Hemen verilir. Söz takılır. Ve ondan sonra düğün yapılır. Fazla iş uzatılmaz. Burada da nikahtan evvel damat nişan takımı gönderir. Nişan takımı kadife üzerine gümüş kakmalı küçük zarif bir çekmece. İçinde türlü türlü kokular. Itır şahı, misk, amber, gül yağı daha buna benzer o zamanın kokuları mini mini billur şişeler içinde çekmeceye konur. Nişan yüzüğü kıymetdar, zümrüt, yakut veya elmastan yapılır, o da çekmeceye konur. Bu nişan çekmecesi sakangora sarılır, kurdelalarla süslenir. Bundan sonra sırmalı bir bohça içinde kızın gelinlik elbise kumaşı, bunun arkasında süslü büyük bir tablanın içine şekerler, şekerlemeler, kurabiyeler, kaymaklı, fıstıklı, güllü lati lokumlar zarif sepetler içinde tablaya dizilir. Aralarına mevsim meyveleri ve çiçek demetleri konur. Kakule, zencefil, damla sakızı, kına, ödağıcı, tarçın, canfes, çıkınlar içinde süslü süslü bağlanarak tablaya konur. Bu donatılan tabla yine bir sakangorla bağlanıp kurdeleyle süslenir. Bir uşak, bir hizmetkar bu nişan çekmecesini, biri nişan bohçasını ellerinde tutarlar, diğer biri nişan tablasını başına alarak kız evine yollanırlar. Bu nişan merasimi kız ve oğlan ailelerine münhasır bir ziyafetle tamamlanır. Bazısı nişanın akabinde düğünü yapar. Bazısı da herhangi bir sebeple düğünü sonraya bırakır, beklerlerdi. Bir de beşik kertiği denilen bir nişan vardı. Beşikte salıncakta yatan kızcağızla oğlancağızı daha o zamandan birbirlerine uygun görürler, nişanlarlardı. Buna da beşik kertiği denirdi. Büyüdükleri zaman bunlar birbirlerini isterlerse, ki umumiyette isterlerdi, evlenirlerdi. İstemeyip ayrılanlar da olmuştur ama bu hoş karşılanmazdı. Efendim, nikah cemiyetin bazen düğünden evvel, bazen de yüz yazısı günü yapılırdı. Gelinin tellenip, duvaklanıp, yüzüne elmas yapıştırılıp da köşeye oturtulduğu perşembe gününe yüz yazısı günü derlerdi. Ertesi günde o gün gelin indirilir ve zifafa girerlerdi. Eğer gelin güveyin evine giderse cihazı pazartesi günü gönderilirdi. Salı günü gelin hamamı yapılırdı, çarşamba günü kına gecesi yapılırdı, perşembe günü yüz yazısı yapılır, zifafa girerler, cuma günü de paça günü idi. İşte düğün yemeğine ilaveten cuma günü paça tiridi ve kaymak verilirdi. Onun için ona paça günü deniyor. Bu cihaz nakillerinin, ki buna nakıl denir, çok alayişli, çok debdebelileri tarihlerde görülmüştür. Sultan 3. Ahmet Han'ın kızı Fatma Sultan, Nevşehir'le damat İbrahim Paşa'ya verildiği zaman sultanın nakil alayı en önde elmaslarla, nadide kumaşlarla donatılmış, nahıl denilen ağaç dalları arkasından hayvanlara yükletilmiş, at deresi kaplanmış, üzeri kabareli cihaz sandıkları, bunlar geçtikten sonra üzerleri al çuha ile örtülmüş, boynuzları yaldızlı öküzlerin çektiği cihaz arabaları, bu arabaların etrafında yüzlerce efendim saray baltacısı, saray hademesi, ellerinde altın gümüş leğen ibrikler, mangallar, sofra takımları, bohemya billurundan renk renk avani, kapkacak tüllere bağlanmış arabanın etrafında alayı takip ederler. Bu nahil alayı divan yolundan geçerken yolun darlığı alayın geçişini güçlendirdiği için birkaç ev satın alınıp şahnişleri yıktırılmıştır. Bu da tarihlerde yazıyor. Dönelim biz düğüne. Salı günü yapılan gelin hamamları çengili çalgılı ziyafetlerle yapılırdı. Çarşamba günü akşamı yapılan kına gecesinde erkekler selamlıkta, kadınlar haremde eğlenirlerdi. Selamlıkta erkekler kendilerine göre eğlenirler, haremde çengi kolları kadınları eğlendirirdi. Bu arada gelinin ellerine kına konmak gerektiği zaman çengiler kız anası kız anası, elinde mumlar yanası, güveyin kaynanası, elinde mumlar yanası türküsünü söyleyerek kızı dolaştırırlardı. Davetli hanımların önüne kına tepsisini koyarlardı, gelini oturturlardı. Hanımlardan bir ikisi gelinin parmakları ucuna bir yüksük kına, avcunun içine kızın annesi bir altın koyar ve üzerine kına konarak yapıştırılır, bağlanırdı. Bu altın uğur, bereket parasıydı. Gelin onu yadigar olarak saklardı. Çengiler, dansöz değil ha, çengiler türlü türlü oyunlar oynayarak, şimdiki tabirle sikeşler yaparak kına gecesini şenlendirirlerdi. Bal mumundan yapılmış, iki arşın boyunda tekerlekler üzerinde hareket eden, renk renk mumlar yanan bir kalyon çıkarırlar. Çengi kadınlar sırmalı kısa dizlik, geniş kollu tül gömlek, sırmalı yelek, başlarında sırmalı külah, üstünde ipekli trablus sarık, bellerinde ipekli kuşak, kalyoncu kıyafetine girerler. Altı çengi bir tarafa, altı çengi diğer tarafa, kalyonun iplerini çekerek, saray burnun aşarken, sırmalı yelken açarken, hey yamol, hey yamol, yer doldurup içerken, hey yamol, hey yamol, diye kalyoncu türküsünü söyleyerek kalyonu dolaştırırlardı. Böyle türkülerle, oyunlarla sabaha kadar ortalığı çınlatarak çok neşeli bir gece geçirirlerdi. Bu çengiler bayağı bir esnaf koluydu değerli dinleyiciler. Şimdiki dansözlere kıyas edilmesin. Baştan da bir çengi başı var. Bunun mahiyetinde çengiler var. Bunlardan çingene olanları da var, olmayanları da var. Bunlar hoş sohbet, güzel söyleyen, icabında zarif hareketler olan kimseler, kadınlar. Bunlar bir düğünde anlaşılır, parayla gelirler. Orada kadınları eğlendirirler. Taklitler yaparlar, şaklabanlıklar yaparlar, oyunlar yaparlar, şarkılar söylerler ve bir düğün cemiyetini eğlendirirler. Bu Sahibzade Celal diyor ki, büyük annemden işittiğim düğünlerdeki çengiler gibi takriben 60 sene evvel, yani bundan 100 küsur sene evvel, 12-13 yaşındayken bir sünnet düğününde ben de Tosun Paşa kızı namında bir çengi kolbaşısının oyunlarını gördüm. Bu kadının yanında 10-12 kişilik sazende ve hanendesi, bir o kadar da oyuncusu vardı. 25 kişi yani. Bu kadın anadan babadan kalan bütün malını mülkünü bu uğurda sarf etmiş. O gece davetliler arasında ben de seyrettim. Saz takımı çalmaya başladı. Tosun Paşa kızı dedikleri kadın 40-45 yaşlarında. Vaktiyle güzel bir kadın olduğu anlaşılıyor. Arkasında 3 etekli entari, belinde gümüş kemer. Üzerinde mavi atlas üzerine sarı sırma işlemeli, topuklarına kadar uzun kolsuz bir kürk. Başına üzeri mavi ipek püskülle örtülmüş, fes üstüne oyalı yazma yemeni sarılmış. Bir tarafına sarkan uçlarının düğümüne ayrıca bir elmas iğne tutturulmuş. Kulağında salkımlı elmas küpeler. Boynunda birkaç miskal inci gerdanlık. Elinde uzun ucu gümüşlü bir asa. Ayağında sırmalı terlikler. Arkası sıra gelen sırma işlemeli renk renk oyun esvapları giymiş çengiler. Onların da başlarında elmaslar. Çalgının ağır ahengine uyarak sallana sallana divanhaneyi dolaştılar. Başlarını eğerek misafirleri selamladılar. Bu çalgı selam havasıymış. Tosun Paşa kızı asasına dayanarak bir kenara çekildi. Oyun havasına başlayınca 8-10 oyuncu ellerindeki çarpareleri topluca oynamaya başladılar. Kah birbirlerini kovalayarak, kah birbirlerinin arasından geçerek, seri adımlarla sekerek oynadılar. Türlü türlü rakslardan sonra çeşme oyununa başladılar. Ortaya tahtadan küçük bir çeşme, onun karşısına çıtalardan yapılmış, orta oyunlarında görüldüğü gibi dört parçalı paravan gibi bir şey koydular. İçine bir iskemle koyup üzerine de şal örttüler. Çalgı çalmaya başladı. İpekli bir şala bürünmüş saka başının kızı arkasında cariyelerle meydana çıktı. Hep bir ağızdan türküler söyleyerek dolaştılar. Saka başının kızı paravananın içine oturdu. Çalgı havayı değiştirdi. Bu sefer saka kıyafetine girmiş kadınlar takma bıyıklarla, ellerinde küçük meşin kırbalarla, o zamanın kovalarıyla ve türkü söyleyerek toplandılar. İşlerinde dertli aşık diye eğlendikleri bir delikanlı var. Ona sataşmaya başladılar. Kırbasını doldururken elinden kapıp uzağa atarak kendi kırbalarını doldurup doldurup savuştular. Dertli aşık çeşmenin başında yalnız kaldı. Dertli yanık yanık okuyarak saka başının kızına söz attı. Kız da karşılık verdi. Sakalar tekrar usul usul geri döndüler. Uzaktan dertli aşıkla kızın muaşakasını dinlediler. Hepsi hiddetle ellerindeki meşin kırbalarla hücum ettiler. Sen bizim ağamızın kızına söz mü atarsın diye hep bir ağızdan kavgaya başladılar. Nihayet saka başı, aksakallı, başında külahıyla meydana geldi. Bu gürültünün patırtının ne olduğunu sordu. Sustular, söyleyemediler. Saka başı sakaları tekdir etti. Bu vaziyet karşısında işlerinden biri meseleyi anlattı. Ağa bu sefer hiddetle kızını azarlamaya başladı. Kızın ağlamasına, dertlinin yalvarmasına dayanamadı. Kızını dertli aşıka vereceğini vaat etti. Bu oyunda böylece sona erdi. Bu oyun şarkılı bir komediden başka nedir? Vaktiyle haremlerde bu tarzda oyunlar mühim bir sanattı. Bu Tosun Paşa'nın kızından sonra bir çengi koluna tesadüf etmedim. Bazı düğünlerde gördüğüm çingene kadınlarını ikrah ile seyrettim. Bizim rakkaselerin hiçbirisinde göbek atma yoktur. Bu zavallı sanat çingenelerin eline düştükten sonra böyle bir şekil aldı. Hatta köy düğünlerinde davulla zurnayla oynayan köçekler bile, yani kadın kılığına girmiş erkekler bile bu şekilde göbek atmazlardı. Kadın oyuncuya çengi, erkek oyuncuya köçek denir. Eski oyuncular kenarı sırma saçaklı etekleriyle çalgının ahengini vücuduyla temsil ederek döndükçe o etekler bir çadır gibi açılırdı. Vücutlarının bütün harekatı çalınan çalgının ahengini ifade ederdi. Evet, geldik yüz yazısına. Eski zamanlarda gelinin esvabını güveyi nişan takımıyla beraber gönderirdi. Bu esvaplar atlas veya kadife üzerine sırmalarla, incilerle işlenirdi. Arka eteğiyle kolları uzun ve etrafı sırmalı incili haraçlarla süslenmiş entari ve altında yine o renkte sırma şeritlerle süslenmiş dökme şal var. Ayaklarında beyaz güderiden incilerle, sırmalarla işlenmiş çedik giyerlerdi. Bu sırmalı esvabın içine beyaz tül üzerine mini mini altın pullarla, incilerle işlenmiş gömlek üzerine uzun kollu sırmalı üç etek entari ve şalvar giydirilirdi. Beline elmaslı altın kemer, başına çelenk, zülfü aruz, düğün zülfü sonradan takılır kenarlara malum. Divanhane çivisi, diadem, çarkı felek, kabak çiçeği, menekşe, lale, gül isimleri verilen şekilde ekserisi platin üzerine işlenmiş elmas takımları konurdu. Gelinin başı, boynu bu mücevherlerle donatılırdı. Kulağına salkım küpeler, boynuna incili zümrütlü veyahut yalnız elmastan yapılmış akarsu denilen gerdanlıklar takılırdı. Saçlar, şark minyatürlerinde görüldüğü gibi kulak hizasında kıvrık perçemler ve arkaya gelen saçlar parmak inceliğinde altın tellerle hasır örgüsü örülürdü. Uçları altın tellerle karışık saçlarla püskül bırakılırdı. Arkaya bırakılan bu 8-10 örgü birbirine elmaslı bağlarla bağlanırdı. Entarinin ard eteğine kadar uzun al bürümcük üzerine altın veya gümüş tel geçirilmiş gelin duvağı. Şakakları hizasından yere kadar iki tarafına salı verilmiş altın veya gümüş gelin telleri. Zamklı kağıtlara tutturulmuş düğme büyüklüğünde elmas yapıştırmalar. Gelinin altına, iki yanağına, çenesine yapıştırılırdı. İşte gelinin yüzüne yapıştırılan bu yapıştırmalardan dolayı Perşembe gününe yüz yazısı günü derlerdi. Entarinin dirseğe kadar olan kısmından aşağı sarkan sırmalı entari kolunun içinde altın tellerle işlenmiş tül gömleğin kolları sarkardı. Bileklere yakutlu, zümrütlü, elmaslı bilezikler takılırdı. Parmaklara gül ve tek taş yüzükler takılırdı. Gelin tellenip, pullanıp, giydirilip bu mücevherlerle süslendirildikten sonra başına ipek gibi ince cam rizelerinden, tellerinden yapılmış al, yeşil, beyaz veya intihab edilen herhangi bir renkte sorguçlar takılırdı. Gelin tellenip pullanıp giydirilip kuşatıldıktan sonra davetliler düğün evini doldururlarken gelinin koluna yengelik yapacak olan kadın girerdi ve gelini ortaya çıkarırdı. Kızın babası o sırada gelir, kız babasının elini öperdi. Babası da kızının beline Türk ananesine göre gayret kuşağı adı verilen bir şal kuşak bağlardı, kılıçtan atlatırdı. Yani dedelerin gibi bu kılıcı iyi kullanacak evlatlar, torunlar yetiştir demektir bu. Sonra dua eder, kızının arkasını okşardı. Tabii hayata ilk adımını atıyor ev kadını ve anne olmaya namzet. Kızın yüzüne bakarken de gayri ihtiyari gözünden yaş gelirdi. Baba çekilip giderdi. Kızı gelin odasına götürürler, köşeye oturturlardı. Bu gelin köşeleri çok eski zamanlarda gelinin eliyle işlediği sırmalı, ipekli el işleriyle süslenirdi. Bütün cihazı içinde ne kadar kıymetli parçalar varsa odanın duvarlarını süslerdi. Daha sonra yapma çiçeklerden askılar asarlardı. Döşemeler o zamana göre 3 yan döşenirdi. Çuhadan, kadifeden, atlastan, üzeri ipek ve sırma işlemeli oda takımlarıydı. Makat denilen kısmı oturulan bu 3 yan minderlerin önüne yayılır, saçaklı işlemeli kenarı yere sarkıtılırdı. Dayanacak yerlere, duvarlara aynı denk ve işlemede yastıklar dayanırdı. Pencerelere, parmak kalınlığında ince sarı maden çubuklara küçük halkalarla tutturulmuş, döşemenin örneği işlemeli saçaklı perdeler asılırdı. Yerde, odanın genişliğine göre yekpare halı, çiçekliğin hücrelerini çeşmi bülbül, desti ve bardaklar, billur kaseler, laledanlar süslerdi. Gelin köşesinde otururken davetliler odayı doldururlardı. Sedirlere sıralanırlardı. Temiz pak giyinmiş, bellerine ipek futa önlük bağlamış soyguncu kadınlar. Soyguncu kadın demek, gelen misafirlerin dış elbiselerini alan, yani onları soyunduran kadın demektir. Soyguncu kadınlar veya soygun kadınlar misafirleri karşılarlardı. Düğün evlerinde hizmet eden, misafirleri karşılayan kadınlara da soygun kadın denirdi. Sokak kapısının önünde mahalle bekçisi, işin içinde o da var. Elinde ucu demirli kalın sopası, onu yere vurarak misafir geldiğini haber verince bu soygun kadınlar misafirleri karşılamaya koşarlardı. Kapıda kimse beklemesin diye. Birinin elinde içinde öd ağacı yanan gümüş buhurdan. Diğerinin elinde içi gül suyu dolu gülabdan, gül suyu seperek misafirleri soygun odasına alırlar. Yaşmaklar, fereceler orada çıkarılır. Her misafirin takımı ayrı ayrı bohçalarda sırasıyla saklanırdı. Misafirler gelin odasına alınırdı. Gümüş şekerdanlık içindeki beyaz peynir şekeri ikram edilirdi. Arkasından stil ile kahve verilirdi. Stil, 3 zincire tutturulmuş gümüş bir tas içinde küçücük bir kahve ibriğidir. Stili, omuzunda tekerlek kadife üzerine sırma saçaklı kahve örtüsüyle bir cariye tutardı. Onun arkasından beyzi gümüş bir tepsi içinde altın veya gümüş zarflı fafuri fincanları getiren, omuzunda yine kahve örtüsü bulunan bir ikincisi takip ederdi. Bir üçüncü cariye aynı örtüyle kahve ibriğinden fincanlara kahve koyardı. İbriği stile bıraktıktan sonra fafuri fincanı zarfa koyardı. İki parmağıyla zarfın dibinden tutarak nezaketle misafirlere takdim ederdi. Birkaç kadın güvey geliyor, güvey geliyor müjdesiyle haykırır, yenge hanım gelinin duvağını yüzünü örter, koluna girer, aşağı indirirdi. Güveyi merdivenin alt başında karşılardı. Yenge hanım damada "Al emanetini yavrum, Rabbim uğurlu kademli etsin" duasıyla gelini güveyin koluna verirdi. Fakat gelin güveyinin değil, güveyi gelinin koluna girerdi. Koltuk denir buna. Gelinin bir kolunu da yenge hanım tuttuğu halde "Maşallah, maşallah" avazesi içinde güvey gelini odasına götürürdü. Yenge hanım dışarıda kalırdı. Bir iki dakika oda kapısı kapalı kalırdı. Eğer dakikalar uzayacak olursa dışarıdan kapı vurulmaya başlardı. İster istemez damat dışarı çıkmaya mecbur edilirdi. O kadın izdihamı arasında şaşkın ve pür heyecan, savuşmak çarelerini araştırdıkça para kapışanların yolu kapamasına mani olmak için uzaklara çil paralar seperek savuşurdu. Koltuk merasimi ekseriya gelinle güveyin birbirlerini ilk defa görmelerine vesile olurdu. O ana kadar belki gelinle güveyi pencerenin kafesi arkasından göstermişlerdir. Fakat eski zaman güveyleri ancak koltuk merasiminde gelini görmeye muvaffak olurlardı. Bazıları gelini köşesine oturttuktan sonra duvağını açıp yüzünü görmeye de cesaret edemezdi. Çünkü dışarıdan kapı yumruklanır, odada durmaya imkan bulamazdı. Yüz yazısı günü süslü süslü davetli misafir hanımlar hediyeleriyle gelirlerdi. Yukarıda söylendiği gibi soyunup dökünüp otururlardı. Getirilen hediyelere düğün saçısı derlerdi. Yüz yazısına davetli misafirlerden başka davetsiz misafirler de gelirdi. oda dolar dolar boşalırdı. Bunlar geline bakmaya veya güveye bakmaya, koltuk merasiminde bulunmaya gelenlerdi. Koltuk merasimi olduğu zaman bütün kadınlar başlarına bir büyük örtü alıp damadı merak ettikleri için damadı görmek üzere gelin odasının dışına çıkarlardı. Düğünün en hareketli anı işte bu koltuk merasiminin olduğu andı.
Söylesinler şarkı gazel, Körfez'deki 3-5 güzel. Söylesinler şarkı gazel, bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel. Bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel. Sazımdaki teller gibi çölde sen yeller gibi, sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi. Bayram gelir bahar ile, takla esen rüzgar ile. Bayram gelir bahar ile, takla esen rüzgar ile. Bir kuş olup uçabilsem ena gözlü o yar ile. Bir kuş olup uçabilsem ena gözlü. Sazımdaki teller gibi, çölde sen yerler gibi. Sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi. Yelken açtık yere doğru, bülbül öter güle doğru. Yelken açtık yere doğru, bülbül öter güle doğru. Çağırıyor bizi mehtap, uzanalım dile doğru. Çağırıyor bizi mehtap, uzanalım dile doğru. Sazımdaki teller gibi, çölde sen yerler gibi. Sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi. Sen gönlümün sultanısın, bakma bana eller gibi.
Değerli dinleyiciler, daha düğünü anlatacağız. Düğünden sonra doğumdu, paça günüydü, daha çok anlatacaklarımız var Musahipzade Celal'den. Ama bu haftalık bununla iktifa edelim. Haftaya yine fırsatı olursa Musahipzade Celal'den hatıralar nakletmeye devam ederiz. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Hatıralar.